Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dinleyenlerimiz, bir İlmihal Saati programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun. Sizlerden bize ulaşan ilmihal sorularına değerli hocamız Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım cevap veriyor. Muhterem hocam, ilk sorumuz kendisini gayrimüslim olarak niteleyen bir izleyicimizden. Diyor ki: "Merhaba hocam, ben gayrimüslimim ve Müslüman olmak istiyorum. Ancak zihnimi kurcalayan bazı sorular var. Cevaplarsanız çok mutlu olurum. Size belki biraz tuhaf gelebilir ama şunu öğrenmek istiyorum. Allah için imkansız diye bir şey yoktur." deniyor. Mesela Allah dilese insan eli değmeden 10 katlı bir binaya kendiliğinden 10 kat daha ekleyebilir mi? Normalde doğa kanunlarına göre böyle bir şey olmaz. İnsan emeği ve çalışma gerekir. Ancak Allah dilerse bu gerçekleşir mi? Bizim için imkansız olan bu durum üzerinden Allah'ın sonsuz kudreti meselesini zihnimde oturtmaya çalışıyorum. Kusura bakmayın, bilgilendirirseniz çok sevinirim, diyor dinleyicimiz. Buyurun hocam.
Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Cenab-ı Allah'ın kudretinin sınırı yoktur. Çünkü Allah bütün kainatı, bütün evreni yaradandır. Her şeyin haliki, yaratıcısı odur. Haliku külli şey. Her şeyin yaratıcısı odur. Cenab-ı Allah yaratılış alemi dediğimiz ve içinde bulunduğumuz bu aleme bir takım kurallar koymuş. Bunların başında sebep ilkesi geliyor. Yani her şeyi Cenab-ı Allah yaratılış aleminde, halk aleminde sebebe bağlamış. O sebepler çerçevesinde oluşuyor. Kainatın yaratılışında da sebepler dairesinde bir yaratılış hikmeti görünüyor. Bir de bu sebepler dairesinin dışında emir alemi dediğimiz, Cenab-ı Allah'ın innema emruhu izâ arâde şey'en en yekûle lehu kün feyekün. Cenab-ı Allah bir şeyi murad ettiğinde ona ol demesi onun olması için yeterlidir. Bu emir alemi denilen veya ruh alemi denilen alemde ise farklı kanunlar cereyan etmektedir.
Yani buna biraz daha tabirle metafizik alem diyebilir miyiz hocam?
Yani fizik ötesi alem.
Fizik
tabii.
Ötesi, evet.
Yani fizik işte yaratılış alemi gördüğümüz bir kısıtlaması olan 3 boyutlu, 4 boyutlu neyse bir şeklin, zamanın, efendim mekanın sınırlarına hapsolmuş olan alemde sebeplerle işler yürüyor. Binaenaleyh bakıyorsunuz işte geçenlerde Nepal'de bir sel felaketi yaşanıyor. 1 gram yağmur yağmadan sel felaketi oluşmuş. Nasıl oluştu bu? Sebep neydi diye ilgilileri araştırıyorlar. Nihayetinde şuna ulaşıyorlar ki işte büyük bir buzul dağı ısınmanın etkisiyle efendim erimeye başlıyor ve oradan gelen sular işte zaten yapay olarak oluşmuş olan bir barajı taşırıyorlar. Nihayetinde önemli bir kesim Nepal'de zarar görüyor. Çin sınırındaki bölgede binalar böyle karton yığını gibi ard arda yıkılıp gidiyorlar. Hasılı kelam her şeyin bir sebebe bağlı olduğunu görüyoruz. Onun için bazen şöyle derler eskiler: zalim zulmünü icra eder, kader adalet eder. Yani belki birine zahiren haksız bir ceza veriliyor ama o cezayı hak edecek bir şeyi daha öncelerden yaptığı görülüyor. Binaenaleyh dünyada, zahir alemde, görünen alemde her şey bir sebep dairesinde cereyan ediyor. Şimdi iş böyleyken işte 10 katlı binanın üzerine Cenab-ı Allah kudretiyle 10 katta, 100 katta, 1000 katta inşa eder. Ama bir sünnetullah dediğimiz وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللّٰهِ تَبْد۪يلًا, Allah'ın yeryüzüne koymuş olduğu bu yaratılış aleminin ilkelerinde, ana prensiplerinde bir değişiklik görmezsin. Yani durduk yere bir bina önünde dikilmez. Orada bir şeyin oluşabilmesi için efendim sebeplerin oluşması gerekir. Fakat sebepleri harekete geçiren nedir meselesi? Bu önemli bir tartışma konusudur. Ehl-i sünnet alimleri sebepleri harekete geçirenin, insanın içgüdüsünü oluşturan etkenin Cenab-ı Allah'ın insana bir ilhamı, bir vahyi olduğunu hemfikir olarak söylerler. Şöyle ki, Kur'an araştırmaları ile ilgili çalışma yapan, işte geçen asrın, miladi asrın en büyük müfekkirlerinden biri olan Ebu'l-Hasan Ali Ennedevi hocamız, Kur'an çalışmaları ile ilgili küçük bir risale kaleme alıyor. Bu çalışmayı yaparken Kur'an'da geçen bir takım tarihi olayların o kavimlerin tarihçileri tarafından nasıl değerlendirildiğini de okuyarak bir çalışma yapıyor. Söz gelimi Rum suresinde Cenab-ı Allah Roma İmparatorluğu ile Pers İmparatorluğu'nun bir savaşını anlatıyor. Savaşta Persliler, yani bugünkü İranlıların ataları, müşrik olan, efendim ateşe tapan Persliler, ehli kitap olan Romalıları yenmişler. Mekkeli müşrikler de müşrikleri, Perslileri kendilerine daha yakın buldukları için bununla övünmüşler. Cenab-ı Allah Rum suresinin hemen başında Romalıların Perslileri yakın bir zamanda yeneceğinden bahsediyor. Hem zaman veriyor, fi bıda'i sinin diyor, birkaç sene zarfında. Bu ifade 3 ila 9 seneye kadar bir dönemi ifade ediyor. Hem de mekan veriyor, fi ednel ard, o toprakların en yakınında veya en çukur bölgesinde anlamına geliyor. Zaman ve mekan vererek Cenab-ı Allah Romalıların Perslileri yeneceğinden bahsediyor. Şimdi Kur'an-ı Kerim henüz olmamış bir olayı nerede ve ne şekilde, ne zaman olacağını bir mucizevi beyan olarak ifade ediyor. Ebu'l-Hasan Nedvi hocamız ilgili dönemi Roma tarihinden okuyor. Yani o gün ne tür bir Roma kralı var, imparatoru var? Neler olmuş, neler bitmiş? Romalı tarihçiler bu olayı nasıl anlatıyorlar diye okuma yapıyor ve risalesinde dile getiriyor. Diyor ki Romalılar, işte dönemin imparatoru, zevkü sefaya düşkün bir insan, kendi zevkiyle meşgul, ne askeri ne siyasi hiçbir çalışması yok. Devlet sefalet içerisinde batıyor. Bir sabah imparator kalkıyor, elini masaya vuruyor. Derhal askeri ıslahat projelerinin hayata geçirilmesi gerektiğini söylüyor. Asker disiplinize ediliyor. Ordu bütün ihtiyaçlarıyla yeniden canlandırılıyor ve Perslilere karşı savaş ilan ediliyor. Savaş yapılıyor. Hakikaten Kur'an'ın haber vermesinin üzerinden işte henüz birkaç sene geçmişken ve Kur'an'ın dediği Arap Yarımadası'na en yakın olan ve aynı zamanda da yeryüzünün en çukur noktası olan yerde, işte bugün Ürdün'ün olduğu topraklarda, Ölü Deniz'in olduğu yerde bir savaş yapılıyor ve Romalılar galip geliyorlar. Kur'an'ın haber verdiği gibi. Sonra ne oluyor? Yine Romalı tarihçilerin anlatmalarını aktarıyor hocamız. Diyor ki adam, o günün imparatoru, kaldığı yerden eski efendim vurdum duymaz sefalet hayatına devam ediyor. Romalı tarihçiler ne oldu da birden imparatorun askeriyeye önem vermeye başladığını ve askeri kalkındırma için bir çaba içerisine geçtiğini anlamakta zorlanıyorlar, bir anlam veremiyorlar. Oysa Kur'an-ı Kerim'e baksalar görecekler. Cenab-ı Allah bir şeyin olmasını murad etti mi onun sebeplerini halk ediyor. Bakıyorsunuz hiç savaşla vesaireyle alakası olmayan, ilişkisi olmayan biri savaş düzenine giriyor. Cenab-ı Allah'ın muradı tecelli ettikten sonra oradan ayrılıyor, gidiyor. Binaenaleyh Cenab-ı Allah eğer 10 katın üzerine bir 10 kat çıkılmasını murad etmişse bir bakıyorsunuz birinin aklına bu mesele düşüyor. 10 katın üzerine 10 katı da inşa ediyor ve arada kaybolup gidiyor. Ama Cenab-ı Allah kevni hadiseleri yani şu görülen alemde, halk alemindeki hadiseleri bir sebepler zinciri dahilinde yaratıyor ve bunu da kainata bir kural olarak koymuş. Kur'an-ı Kerim'de de açık bir şekilde ifade ediyor. Siz diyor velen tecide li sünnetillahi tebdila, Allah'ın yeryüzüne, kainata koymuş olduğu kevni kuralların asla değiştiğini göremezsiniz diyor. Dolayısıyla yani sebepsiz bir şekilde bir şeyi olacağını beklemek boş bir temenniden ibarettir. Ama fizik ötesi aleme geçtiğimizde yani yaratılış aleminin ruh alanına veya emir alemi tarafına intikal ettiğimizde durum değişiyor. Orada Cenab-ı Allah'ın ol emriyle her şey oluveriyor ve birden bakıyorsunuz ki bütün oluşması gereken sebepler birbiri ardına oluşmuş ve muradı ilahi tahakkuk etmiştir. Dolayısıyla biz Allah'ın kudretini, Allah'ın kainata koymuş olduğu düzen ve intizamda görüyoruz. Onun haricinde bir delil aramak boş beyhude işlerdir. İman bir akide, sağlam bir inanç meselesidir. Dolayısıyla Allah kulunun iman etmesini murad ettiğinde kulu iman eder. Burada belki şöyle bir soru akla gelebilir. Allah kulunun iman etmesini murad etmemişse iman etmeyen kulun günahı nedir? Şöyle bunu cevaplamak mümkün. Allah iman etmek için insanın ihtiyacı olan her türlü şeyi insanın önünde seferber etmiş. Artık inanmayan bir kimse burada kendi sorumluluğunu inkar edemez. Ama Allah benim iman etmememi murad etmişse ben nasıl iman edeceğim? Meselesine gelince Cenab-ı Allah kullarını zorlayarak bir şey yapmıyor. Herkes kendi iradesiyle, kendi aklıyla, kendi kudretiyle bir tercihte bulunduğunu düşünüyor. Hani bir hikaye vardır, insanoğluna akıl verilmiş, sonra da akıllar alınmış, herkese kendi aklını veya beğendiği bir aklı seçmesi emri gelmiş, herkes gitmiş kendi aklını seçmiş. Yani burnunu beğenmeyenini, kulağını beğenmeyenini, yanağını beğenmeyenini, dudağını beğenmeyenini bulursun da kendi aklını beğenmeyenini bulmazsın. Yani kimse kalkıp da ya Basri hocam ben aklımdan memnun değilim. Ben o akılla bu işlerin olacağını düşünmüyorum diyerek aklından şikayet edeni bulamazsın. Aksine herkes kendi aklının en mükemmel olduğunu, en iyi kendinin kavrayabileceğini, akledebileceğini düşünür. Zaten eğer akıl nimetinden mahrumsa bir kimse, onlar muhterem acizler olarak Osmanlı'da da nitelendirilmiş, onlar Allah'ın müstesna kullarıdır. Ama akıl nimeti verilmiş bir insanın Allah'a iman etmiyor olması, onun tamamen kendi kusuru, kendi eksikliğidir. Binaenaleyh burada takdir böyleymiş, Allah böyle murad etmiş diye bir kaçış yolu insana verilmemiştir. Bunun için insan acziyetini itiraf etmeli, kulluğunun farkına varmalı ve kendisine sayısız nimetleri veren Allah'a iman etmek ve ona kul olmak gibi muazzam bir şerefi kaçırmamalı. Cenab-ı Allah hepimizi, bütün ümmeti Muhammed'i muhafaza eylesin. İmanımızı, dinimizi sebat üzere kılsın.
Amin. Değerli hocam, yine biraz aynı minvalde başka bir soru var. Şöyle ki, ben devletimin çıkarı için Hristiyan bile olurum diyen bir kişinin dinen hükmü nedir? Kendisine uyararak tövbe etmesini ve kelime-i şehadet getirmesini söylediğim halde ısrarla söylemedi. Bu kişinin durumu nedir diye soruyor dinleyicimiz.
Allah muhafaza eylesin. Biz devleti bir vatan olarak değerli görürüz. Onun için vatansız kalmak, imansız kalmak gibi değerlendirilir. Biz vatana imanımızı, İslam'ımızı daha rahat yaşayabilmek için muhtacız. Fakat vatandan kastımız da asıl vatan olan cennettir. Daimi vatan olan cennettir. Bu dünya hayatı gelip geçici bir hayattır. Nitekim kıyametle beraber ne vatan kalacaktır, ne vatan toprağı, ne de yaratılmış bir şey. Kullu şeyin halikun illa vechhe. Her şey yok olmaya mahkumdur. Allah Teala ve Tekaddes Hazretleri dışında her şey yok olacaktır. Dolayısıyla bizim vatan diye uğruna canımızı feda ettiğimiz bu toprak, üzerinde Müslümanca yaşayabildiğimiz zaman bir anlam ifade eder. Eğer Allah muhafaza etsin, gavur gelir, vatan toprağını istila eder ve Müslümanlığımızı yaşamamıza mani olursa, o zaman bize hicret etmek düşer. Nitekim Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimizin vatanı Mekke-i Mükerreme idi. Hatta Mekke-i Mükerreme'den çıkarken, vallahi dünyanın en aziz parçası bana sensin ey Mekke, Ümmül Kura, beldelerin anası, ama beni çıkmaya mecbur ediyorlar diye Mekke-i Mükerreme'ye vatanına olan hasretini dile getirdi. Fakat Mekke-i Mükerreme dinini yaşamasına, Müslümanlığı yaymasına müsait bir zemin olmaktan çıkınca Medine-i Münevvere'ye intikal etti. Artık orası onun vatanı haline geldi. Şimdi biz de Orta Asya'dan gele gele Anadolu'yu, değil mi? Geçmiş işte ayda kutladığımız Alparslan'ın Anadolu'yu Türk yurdu yapan zaferiyle beraber Anadolu'yu vatan edindik. Ne oldu? Daha önceki sahip olduğumuz toprakları bırakarak dünyanın en önemli köşesini bir Türk yurdu, Türk vatanı haline getirdik. Demek ki daha güzelini bulunca eskisinden insanlar feragat edebiliyorlar. Ama bugün dinini, diyanetini yaşayabilmek için vatana ihtiyacın var. Dolayısıyla vatan bir araçtır, bir vesiledir, gaye değildir. Gaye insanın Müslümanca yaşamasıdır. Bunun için Edebali Osman Gazi'ye diyor ki, evladım diyor, insanı yaşat ki devlet yaşasın diyor. Şimdi eğer devlet gaye haline gelir ve devleti yaşatmak için halkı öldürmek icap ederse, ortada ne devlet kalır ne de halk kalır. Onun için gerektiğinde Türk töresi hicret etmeyi, göç etmeyi bilmiştir. Eğer yok olma pahasına biz buradan ayrılmayız diye vatan olarak bellediğimiz yerleri terk etmemek gibi bir adetimiz, bir töremiz olsaydı, bugün Anadolu bizim vatanımız, toprağımız haline gelmezdi. Onun için ben vatanım için gerekirse Hristiyan olurum lafı doğru bir laf değil, doğru bir düşünce değil. Ha, şöyle diyebilir. Yani Osmanlı'da mesela bir takım casuslarını görevlendirmiş, gitmişler Roma'da efendim Bizans'ın işlerinde bazen bir kilisede papaz olarak da görev yapmışlar. Yani gizli görevde bulunmuş, Müslümanlığını gizlemiş, zahiren Hristiyan gibi hareket etmiş. Böyle bir görev söz konusu olabilir. Ama bu Hristiyan olmak anlamına gelmez. Zahiren bir ulvi maslahat icabı, daha yüce bir Müslümanların birliği, beraberliği, vatanlarının teminatı için böyle bir takım faaliyetlerde bir Müslüman bulunabilir mi? Bununla ilgili efendim mücbir sebepler oluştuğunda buna devrin uleması Osmanlı'da fetva vermiş. Bugün de fetva verilir. Nitekim devlet bu anlamda da vatanın bekası için farklı farklı araçları, enstrümanları kullanır. Ama bu kişinin Hristiyan olması anlamına gelmez. Hristiyan gözükmek ayrı bir mesele, Hristiyan olmak ayrı bir mesele. Allah muhafaza eylesin. Çünkü işte öyle diyorlar, işte Avrupa'daki Macarlar, Bulgarlar, bilmem kimler, bunlar aslında Orta Asya'dan göçen Türk kavimleriydi. Hristiyanlığı kabul etmekle beraber Türklükleri de unutuldu gitti. Dolayısıyla Türk kimliğinin bekası için de bizim Müslüman kimliğini öncelememiz ve onun gereğini yerine getirmemiz gerekir. Aksi halde ne kimlik kalır, ne Türklük kalır, ne vatan kalır. Allah muhafaza etsin.
Allah razı olsun kıymetli hocam. Değerli dinleyenlerimiz, şimdi kısa bir ara veriyoruz. Aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kıymetli dinleyenlerimiz, İlmihal Saati programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Değerli hocam, tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırmak caiz midir diye soruluyor.
Şimdi sağlık sigortası veya başka sigortalarla ilgili temelde İslam alimlerinin bakış açısı, eğer bir mücbir sebep varsa, bir zaruret varsa bunların yapılabileceği. Mesela mücbir sebep nedir? Araba aldınız, arabanızı kullanacaksınız ama işte bulunduğunuz ülkede mevzuat sigorta yapmadan araba kullanmanıza müsaade etmiyor. Binaenaleyh araba kullanmanız mücbir bir durumsa onun için sigorta yaptırmak da mücbir bir durum haline geliyor. Bundan dolayı devletin mecbur tuttuğu efendim sigortayı yapmak bir mücbir sebep olarak kabul ediliyor. Nitekim devlet çalışan bütün işçilerin, memurların, çalışanların sigorta yapılmasını emrediyor. Bundan dolayı da işte işverenlerin çalıştırdıkları kimseleri, işçilerini, devletin memurlarını sigorta yapması gerekiyor. Ben sigorta olmaksızın çalışabilir miyim? Devletin bu noktada amir bir emri olduğu ve bu emir de kamunun menfaatine paralel olduğu sürece devletin bu gibi tasarruflarına aykırı hareket etmek doğru olmaz. Binaenaleyh sağlık sigortası genel sigorta kapsamında olduğu için Türkiye'de çalışan, hatta çalışmayan, efendim belli bir varlığın altında geliri bulunan kimseler de devlet tarafından meccanen sigorta yapılmaktadır. Dolayısıyla elhamdülillah memleketimiz belki sosyal devlet olmanın da bir gereği olarak sağlık alanında, efendim temel sağlık noktasında vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Bunun yanında bir de tamamlayıcı sağlık denilen, yani devletin ana yükünü çektiği sigortasını aldığı ve bunun karşılığında da temel sağlık hizmetlerini verdiği bir sistem var. Ama bu sistem zaman zaman aksayabiliyor veya zaman zaman gecikmeler yaşanabiliyor. Bunun yanında özel sağlık sigortaları da tamamlayıcı sağlık diyerek devlet sigortasının özelde daha aktif kullanımı noktasında müşterilerinden belli primler alarak bir hizmet veriyorlar. Sigortanın temel mantığı işte eğer bir aracınız sigortalanmışsa, eviniz sigortalanmışsa, veya sağlığınız sigortalanmışsa ihtiyaç duyarsanız sigorta size teminatı ödüyor. Eğer ihtiyaç olmazsa, mesela arabanızı sigortalattınız da efendim ne oldu? Kaza yapmadınız. Sizin ödediğiniz sigorta primi şirketin kasasına giriyor. Siz verdiğiniz halde, sizden bir para çıktığı halde karşılığında bir hizmet almıyorsunuz. Eğer kaza yaparsanız işte 10 bin lira ödediniz veya 20 bin lira ödediniz kasko. Ama sizin kazanız 150 bin liralık bir kaza. Bu sefer de 20 bin lira almış olmasına rağmen şirket üstüne 130 bin lira da cebinden ödeme yapıyor. Binaenaleyh burada bir belirsizlikten bahsediyor İslam hukukçuları. Söz konusu hizmeti bir bedel karşılığında alıyorsunuz. Bedeli ödüyorsunuz ama hizmeti alıp almayacağınız belli değil. Çünkü hizmeti alabilmeniz için bir hastalık olması lazım. Efendim bir kaza olması lazım, bir şey olması lazım. Siz burada hizmet olarak hastalık veya kaza riskine karşı kendinizi tedavi teminatıyla tatmin etmiş oluyorsunuz. Yani bir güven satın almış oluyorsunuz. Böyle bir ticaretin İslam hukukunun ticaret ilkeleriyle bağdaşmadığı, bunun bir tür kumar olduğu yönünde kanaatler var. Buradan hareketle de hem tamamlayıcı sağlık sigortasının, ki özelde yapılıyor, mücbir bir durum söz konusu değil, hem de diğer mecburi olmayan sigortaların yapılmasının doğru olmadığı yönünde ağırlıklı olarak bir kanaat var. Ama bir kimse kendinde bir mecburiyet hissediyorsa, mesela söz gelimi diyorlar ki işte filan ülkeye gittiğinizde eğer camınızda filan şirketin veya herhangi bir şirketin sigorta poliçesini görmezlerse sizin aracınız yarım saat içerisinde, bir saat içerisinde çalınabilir, kazaya uğrayabilir, zarar görebilirsiniz. Dolayısıyla böyle yoğun bir şekilde güvenlikle ilgili, kaza ile ilgili bir risk söz konusuysa ve bulunduğunuz ülkede de hakkınızı, hukukunuzu aramanız başka türlü kolay olmuyorsa, orada kendinizi bu tür bir sigortaya yaptırmaya mecbur hissediyorsanız, o zaman mücbir sebep dahilinde size bu caizdir denilebilir. Ama genel olarak bakıldığında mücbir bir sebep yoksa, mesela söz gelimi Allah muhafaza etsin ağır bir hastalığa yakalandınız. Efendim işte düzenli olarak haftada 3 seans 5 saat tedavi olmanız lazım. Ama devlet hastanelerine gittiğinizde gerekli ilgiyi alakayı göremiyorsunuz. Elhamdülillah Türkiye'de hastanelerimiz çok çok iyi seviyelere geldi. Daha iyi seviyelere de geleceğini ümit ediyorum. Sadece hastanelerin fiziki şartlarının iyileşmesi yetmiyor. Doktorlarımızın, hastane hizmetlilerinin de buna paralel olarak kendilerini geliştirmeleri gerektiğini düşünüyorum. Yani hastayı bir müşteri olarak görmek ve onun memnuniyetini önemsemek gerektiğini düşünüyorum. Şimdi ise hastanelerimizde sanki böyle doktorlar babasının hayrına orada hastaya bakıyormuş da efendim hala da işte hasta soru soruyormuş utanmadan. Ya sana baktığımıza dua etmen gerekirken böyle komünist mantığı bir durum söz konusu. İnşallah bu hastanelerimizin fiziki yapısının güzelleşmesiyle personelin, oradaki çalışanların ahlaki tavırlarının da güzelleşmesini, hastalarımızın da ahlaki tavırlarının güzelleşmesini ümit ediyoruz. Eğer buralarda bir sıkıntı görüyorsa bir insan, o zaman mücbir sebep, bir zorunluluk babından böyle bir şeye teşebbüs edebilir kanaatindeyim. Ama normal durumlarda böyle bir şeyin doğru olmayacağını düşünüyorum. Allahu alem.
Evet. Değerli hocam, dinleyicimiz şöyle yazmış bir diğer soruda: kiracısı olduğum evden ayrıldım. Ev sahibi depozito olarak almış olduğum parayı vermek istemiyor. Eve hiçbir zarar vermedim. Sigara dahi içmedim. Mutfakta aspiratör olmadığından kendisi tavanına plastik boya sürmüş. O kabardı. Kabaran boyayı dökünce altından tertemiz kireç boya çıktı. Evde herhangi bir kusur yok. Ben sana boyalı verdim, boyalı alırım diyor. Halbuki evde boya ihtiyacı yok. böyle bir durumda depozito parasını geri vermemesi caiz midir diyor.
Şimdi depozito meselesi, özellikle de gayrimenkul kiralamalarında alınan depozito meselesi çok önemli bir problem haline geldi. Şöyle ki depozito aslında dokunulmaması gereken bir rehin, bir ipotek anlamına geliyor. Söz gelimi işte ben sizden bir şey satın aldım, işte gözlük satın aldım, parası cebimde yok. Diyorum ki işte ben yarın geleceğim, parayı ödeyeceğim. Nereden bileyim diyorsunuz yarın gelip gelmeyeceğinizi? İşte saatimi rehin olarak size bırakayım, ipotek et diyorsunuz. Yarın geldiğimde, parayı ödediğimde saatimi de bana iade ediyorsunuz. Bu bir satıştaki bedelin, yani ücretin, fiyatın ödenmesini garanti altına almak için yapılan bir uygulama. Gayrimenkulde de gayrimenkulün demirbaşlarının sağlam olarak teslim edilmesi gerekiyor. Teslim edilir mi, edilmez mi, faturası vesairesi filan ödenir mi, ödünmez mi gibi meselelerde ortaya çıkabilecek zararı karşılamak için de bir teminat alınıyor. Fakat alınan bu teminat özellikle de Türk lirası olarak alındığında zaman içerisinde pula dönüyor. Çünkü enflasyon demek düzenli, kanuni bir çalma operasyonu demek. Yani bir ülkede operasyon varsa, paranın değeri habire eksiliyorsa, çok düzenli, profesyonel, hukuki bir çalma operasyonu var demektir. Bunu niye devletler, hükümetler yapar? Başka türlü yetiştiremediği için yapar. Yani devlet çarkının dönmesi lazım, hükümetin hizmetlerinin bu çarkın dönmesi lazım. İşte elde 100 bin lira var, 100 bin lirayla dönmüyor. O zaman 200 bin lirayı ortaya çıkartırsınız. Artık o dünkü 100 bin lira bugün 200 bin lira olmuştur ama artık paranın satın alma gücü eksilmiştir. Hasılı kelam, 100 lira depozito olarak vermiş olan bir kimse eğer 3 sene sonra, 5 sene sonra evi terk ettiğinde veya kiracılık işlemini, eylemini sonlandırdığında parasını geri alacağında 100 lira olarak aldığında sıkıntı oluyor. Oysa bu rehin, ipotek, depozito dediğimiz şey dokunulmaması gereken bir para. Yani bu zarfa konulacak, kenarda saklanacak veya bugün bazı işlemlerde öyle yapılıyor. Kiracı ile kiraya verenin ortak hesabında bankaya yatırılıyor. Bankaya da yatırılsa, işte kar payına da konulsa, acımasız bir enflasyon olduğu için para süratli bir şekilde değer kaybediyor. Onun için belki burada adil olan çözüm, işte bir kira bedeli, iki kira bedeli şeklinde önceden kira olarak almak ve en son vatandaş çıkacağı zaman ya son bir ayı, iki ayı bila bedel kirada oturması veya işte o günkü kira neyse onun takdim edilmesi olarak gerçekleşmesi hakkaniyete uygun olan bir şey. Diğer meseleye gelince, yani ben sana boyalı olarak verdim, boyalı olarak alırım meselesi. Tabii eğer bir yer kiraya veriliyorsa bunun kullanıma uygun şekilde verilmesi lazım. Yani şimdi kırığı, döküğü olan, tamire ihtiyacı olan bir yeri bu şekliyle kiraya veremezsiniz. Kirli paslı olan bir yer de kiraya verilmez. Binaenaleyh siz bir yeri kiraya verirken orada kullanıma uygun bir takım düzenlemeleri yapmak mecburiyetindesiniz. Çıkan insan da oraya normal kullanımın dışında bir zarar vermişse o zararları telafi etmesi lazım. Yani şimdi diyelim ki ev sahibi evi kiracıya teslim etti, tertemiz boyasını yaptı, etti, teslim etti. Evde 3-4 tane çocuk vardı. Çocuklar da duvarlara harita resmi gibi çizmişler, etmişler. Bütün duvarlar sulu boya tablosu gibi duruyor. Burada bu zararın giderilmesi lazım gelir. Ama hiç öyle bir şey olmamış. Fakat evde nefes alan insan var. Canlı bir mekanizma var. Elbette duvarlar birkaç sene sonra bir kirlenmeye maruz kalırlar. Burayı ben sana boyalı verdim, sen tekrar bana boyalı vereceksin diye bir talepte bulunması doğru değil ev sahibinin. Niye? İşte kapıyı da mesela sen bana teslim ettin, çalışır vaziyette teslim ettin. Ben de sana evin kapılarını çalışır vaziyette teslim ediyorum. Ama işte 5 yıl kullanılmış kapı sıfır kapı gibi değildir. Yani ben şimdi ne yapayım, kapıyı da mı değiştireyim? Dolayısıyla normal kullanımdan kaynaklanan, ama sen evin içerisinde yangın çıkartmışsındır da duvarlar is olmuştur, efendim kararmıştır, o zaman tamam. Şimdi burada da arkadaşımızın dediği, yani aspiratör yoktu vesaire filan türünden şeyler bilirkişi tarafından tespit edilecek ve bilirkişinin verdiği karara uygun olarak bir çözüm yoluna gidilecek meseledir. Yani uzaktan sen ne kadar zarar vermişsin, etmemişsin, bu verdiğin zarar normal bir zarar mı değil mi, bunu bilmek, tespit etmek mümkün değil.
Ama şunu diyorsunuz, yani illaki yani temizse, yani temiz bırakıldıysa daire, illaki onun mutlaka boyanması gerekmiyor.
Şöyle söylüyorum ki bu benim sözüm olduğu için değil.
Evet.
Genel kabul böyle olduğu için olmalı. Eğer ben genel kabule aykırı bir şey söylüyorsam, yani nihayetinde kiracı ile kiraya veren arasındaki ilişkiyi ellerindeki sözleşme tabii belirler. Sözleşmede olmayan maddeler de o bölgenin adetleri, gelenekleri, görenekleri tarafından belirlenir. Şimdi dolayısıyla yani boya var, boya var. Ben şimdi evi boyalı olarak aldım, çıkarken de boyalı olarak bırakacağım diye adam öyle bir boya yapar ki hiç boyamasa daha makbule geçer.
Evet, o da var.
Yani dolayısıyla boyalı olarak zaten bir yeri teslim ederken boyalı olarak teslim etmek lazım. Yani boyalıdan kastım da yani içeriye giren insanın yaşayabileceği, o orada nefes alacak nihayetinde bir ortamın olması lazım. Binaenaleyh siz evi teslim ederken sağlam olarak teslim etmekle, kullanılabilir olarak teslim etmekle yükümlüsünüz. Evi tahliye ettiğinde de oradaki kiracı aynı şekilde kullanılabilir olarak teslim etmekle yükümlüdür. Yani şimdi adam 3 ay sizin evinizde kalmış. Evet. Ya ben sana şimdi boyalı teslim ettim, 3 ay sonra desem boyalı olarak bana teslim edeceksin diye bir şey söz konusu olmaz. Yani biri öyle bir kullanmıştır ki evi, evin boyasında hiçbir problem görünmüyor. Ama öbürü de efendim işte camları hiç açmamış, havalandırmamış, ev ispas bürümüş. Şimdi yani burada da orada elbette bir temiz bırakma mecburiyeti söz konusudur. Yani bir insan hani bazı yerlerde diyor ya, bulduğunuz gibi bırakınız lütfen.
Evet.
Evi teslim aldığı gibi teslim etmek zorundadır. Ama burada işte ben sana boyalı verdim, boyalı alırım ifadesi ayakları yere basan bir ifade değil. Ben sana temiz verdim, temiz alırım.
Evet. Hocam son olarak da şöyle bir soru var. Hiç namaz kıldığını görmediğimiz bir tanıdığımız vefat etti. Hayattayken sürekli içki içtiği ortamları, içki şişelerini ve arkadaşlarıyla alkol aldığı anları sosyal medyada paylaşıyordu. Bu tanıdığımız kişi için Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun şeklinde taziyede bulunabilir miyiz?
Şimdi taziye ölüden çok ölünün yakınları için yapılan bir eylemdir. Bir adamın namaz kılmaması onu dinden, imandan çıkartmaz. Evet, Müslüman namazını kılar. Namaz kılmamak çok büyük bir günahtır. Ama biz onu namaz kılarken görmedik diye namaz kılmadığına hükmetmemiz, bu da doğru bir davranış değil. Yani bir kimsenin din düşmanı, dinin mutlak kabullerini reddeden bir gavur olduğunu bilmediğimiz sürece, mesela adam, kardeşim ne var şarapta ya, şarap haram olur mu, üzümün neresi haram türünden bir mantıkla Allah'ın haram dediğine veya işte iki tarafta razı, niye iki tarafta razı olunca arada nikah yok diye haram olsun bu ilişki türünden zinayı haram görme gibi, yani dinin haram saydığı şeyleri veya dinin mutlak olarak yapılmasını emrettiği şeyleri reddeden bir tutumu olmadığı sürece biz, günahkardır bir insan ama imanı vardır. Dolayısıyla mümin olan bir kimseye rahmet dileriz. Allah taksiratını affetsin deriz. Ve belki de onun arkada bıraktığı çoluğuna, çocuğuna cenaze münasebetiyle bir iki güzel nasihatte bulunma imkanı, fırsatı. Bak işte yavrum, yani öyle de ölünüyor, böyle de ölünüyor. Secde ederken ölmek var, meyhanede ölmek var. Allah hepimizi secde ederken son nefesimizi vermeye muktedir etsin diye temennilerde bulunmak, namazı hatırlatmak, dini hatırlatmak, Kur'an'ı hatırlatmak gibi güzel vesileleri bu bağlamda yerine getirme imkanı buluruz. Dolayısıyla taziyenin ölüye bir faydası yok. Taziye geride kalmış olanlarla hukukumuzu ifade eder ve kaybı olan, yani annesi ölmüş, babası ölmüş, yakını olmuş birine teselli olmak, Allah taksiratını affetsin, İnşallah kendisini kurtaracak güzel amelleri olmuştur, Allah rahmet eylesin türünden temennilerde bulunuruz. Ama boş beleş bir şekilde de işte namaz kılmayan, etmeyen bir kimseyi de cennetin tepesine, Firdevs makamına oturtmak gibi, ya bu mübarek cennete girmeyecek de kim girecek türünden bir bonkörlük yapmanın da alemi yok. Çünkü Müslüman şehadetini, tanıklığını da hakkıyla yapmak durumundadır. Fakat geride kalanları da rencide etmeyecek, üzmeyecek bir tavrın içerisinde bulunmak gerekir.
Evet, Allah razı olsun değerli hocam. Kıymetli dinleyenlerimiz, bu haftaki İlmihal Saati programının sonuna erdik. Efendim, hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın.